Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin çok partili hayata dönüşü etrafında demokratikleşme ve Demokrat Parti'nin 27 Mayıs'ta sona eren hikayesini ele almış, onun üzerine konuşmaya başlamıştık. Bu hafta 1946 erken seçimlerini veya o zamanki ifadesiyle baskın seçimlerini ele alacağız. Sadece seçimi değil, o dönemdeki genel siyasi havayı da resmetmeye çalışacağız. 1946'da daha önce konuşmuştuk. Demokrat Parti çok partili hayata geçişle beraber kurulan partiler arasında öne çıkmıştı. Ve Demokrat Parti'nin gittikçe güç kazanması ve güdümlü bir parti olmanın dışında gerçek bir muhalefet partisine dönüşmesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafında bir endişeye sebep olmuş ve bu endişeyle Demokrat Parti'nin örgütlenmesini tamamlamadan bir baskın seçim gerçekleştirme arzusu ortaya çıkmıştı. 1946'daki baskın seçim, erken seçim bu sebeple gelişecekti. Ama onun öncesine biraz dönelim. Geçtiğimiz programlarda bir ölçüde konuştuk. Demokrat Parti kurulduğu andan itibaren bir hikayeye sahipti aslında. Diğer partilerden farklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bilhassa çiftçiyi topraklandırma kanunu gibi liberal iktisadi anlayışla ve siyasi anlayışla bağdaşmayacak hamleler karşısında eleştirel pozisyon almış milletvekillerinin mecliste yürüttükleri muhalefetin bir devamıydı. Nitekim bu muhalefet bütçe kanununda da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olmalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütçesine hayır oyu verecek ve dörtlü takrir adıyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini, tek parti yönetimini, parti içindeki kimi denetleme veya parti içi demokrasi iddialarının gerçekçi olmadığını anlatan ve gerçek anlamda bir demokrasi talep eden dört imzalı olduğu için de adına dörtlü takrir denilen bir takrir verilmişti. Bu deklarasyon Cumhuriyet Halk Partisi tarafından reddedildi ve böylece Demokrat Parti'nin hikayesi de başlamış oldu. Demokrat Parti bir defa Cumhuriyet Halk Partisi karşısında ona nispetle çok daha liberal bir çizgide yer almaktaydı. Bu liberal çizgi şu bakımdan da önemliydi. Çünkü o dönem aslında İkinci Dünya Savaşı'nın bitişiyle beraber bütün dünyada İki Dünya Savaşı arasında yaşanan liberal demokrasilerin, liberal iktisadın gerilediği dönemin sona erdiği, liberal demokrasilerin ve iktisadi siyasi anlamda liberalleşmenin yeniden yükselişe geçtiği, liberal demokrasilerin yükselişe geçtiği bir dönemdi. Demokrat Parti bu manada dünyadaki genel çizgiyle uyumlu bir seyir içerisindeydi. Yine daha önceki programlarda konuştuk. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten İsmet İnönü'nün temel başarısı da bu genel gidişatı iyi okumak ve bu genel gidişatla kavga etmek yerine buna uyum sağlamayı seçmiş olması. Çünkü bu genel gidişatın yanı sıra yine geçtiğimiz programlarda konuştuk. Türkiye'de bir zaten çok partili hayata yönelik bir tecrübe, elitlerin arasında, halk arasında yerleşmiş, yeniden çok partili hayata dönme arzusu vardı ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin zor bir dönemde milli mücadeleyi takiben 23 ile 50 arasında, bu zaman 46'ya kadarki dönemde, yani 23 yıllık, neredeyse bir çeyrek asırlık tek parti yönetiminin meydana getirdiği çok ciddi bir muhalefet, fatura, parti içinde bir ciddi problemler, kireçlenmeler söz konusuydu. Bu bakımdan çok partili hayata geçiş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendi içerisinde bir yenilenme, bu tek parti döneminden kalma problemleri aşma, bunlar bu yüklerden, bagajlardan kurtulma imkanını veriyordu. Nitekim Demokrat Parti kuruldu. Daha sonra işte 1950'ye kadar geçecek olan dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan Demokrat Parti ile rekabet ederken diğer yandan da kendi içerisinde önümüzdeki programlarda daha da açacağız. Hizipler, kendi tarihiyle ilgili tartışmalar, kendi programının tartışılması gibi yenilenme problemleriyle uğraştı ve değişti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çok partili hayata geçişle beraber tek parti döneminin otoriter devletçi anlayışından, tek partici anlayışından farklılaşmaya başladığını, bu dönemdeki yapılan bazı uygulamalardan vazgeçtiğini, bunların tahsih edildiğini, düzeltildiğini, genel anlamda daha serbest bir idareye, daha serbest bir döneme doğru geçiş içinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bu tekrar 1946'daki seçimlere dönecek olursak, Demokrat Parti kuruldu, örgütlenmeye başladı. Bu özellikle biraz önce söyledim, güçlü isimler tarafından kurulması onu diğer siyasi partilerden farklılaştırıldı ve aynı zamanda hem Türkiye tarihinden bu tek parti döneminin büyük hatalarından kaynaklanan ciddi bir muhalefet potansiyeli vardı ve bu muhalefet potansiyeli aynı zamanda dünyadaki değişiklikleri de gördüğü için teşvik de oluyordu. Bu muhalefet potansiyeli Demokrat Parti'ye akmaya başladı. Bunda Demokrat Parti yöneticilerinin elbette kabiliyetleri, tecrübesi, gayretleri, makul, mutedil tavırları aynı zamanda ama Demokrat Parti'yi güdümlü hale getirmeyecek, müstakil, gerçekten muhalefeti temsil edebilecek bir seyirde politika izlemeleri rol oynadı. O dönemde bilhassa milli mücadele tarihinde önemli bir isim olarak bilinen, milli mücadelede genelkurmay başkanlığı yapmış ve daha sonra da bu tek parti dönemi boyunca genelkurmay başkanlığı yapmış olan 44 yılına kadar, 44 yılında ancak emekli olan Mareşal Fevzi Çakmak, Demokrat Parti ile ilişki halinde oldu. Demokrat Parti yöneticileri Celal Bayar, Tevfik Rüştü Aras, Fevzi Çakmak'ı ziyaret ettiler ve onu İstanbul'dan Demokrat Parti listelerinden bağımsız aday olarak aday olmaya ikna ettiler. Bu tabiatıyla Fevzi Paşa Genelkurmay Başkanlığından ayrıldıktan sonra İnönü ile arasında bir mesafe vardı. Zaten o mesafe yüzünden belki de Genelkurmay Başkanlığından ayrıldı. Ama Fevzi Çakmak'ın aynı zamanda temsil ettiği daha muhafazakar çevrelerde sevilen saygın bir isimdi. Ve bununla beraber aynı zamanda uzun yıllar Genelkurmay Başkanlığı yapmış olması da onun devlet nezdindeki itibarını gösteriyordu. Bunların hepsi Demokrat Parti lehine yazılabilecek gelişmelerdi. Demokrat Parti aslında birçok yerde teşkilatlanamamış durumdaydı. Buna rağmen teşkilatlandığı yerlerde çok güçlü ses getiren bir faaliyet içerisinde olunca Cumhuriyet Halk Partisi de bir an önce bir baskın seçim marifetiyle netice almak istedi. 1946'da ki normal şartlarda aslında son seçim 43'te yapıldığı için 47'de yapılması lazımdı seçimlerin. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimleri 46 yılına aldı. Böylece 46 yılındaki seçimlerde Demokrat Parti'yi bütün Türkiye'de örgütlenmeden, teşkilatlarını kurmadan ve bütün Türkiye'de seçime giremez haldeyken bir seçime mecbur etmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bununla Demokrat Parti'ye göre daha avantajlı olacağını varsayıyordu. Şöyle söyleyeyim, yani Demokrat Parti 16 ilde seçime katılmadı. Toplam 465 milletvekili seçilecekken sadece 273 aday gösterdi. Bu hatta işte Demokrat Parti'nin önde gelenlerinin seçilmesini garanti etmek için onları birkaç yerden aday gösterdiler. Çünkü tam neticeden emin değillerdi. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi kendinden daha emindi. Seçim sonuçları 21 Temmuz'da gerçekleşti ve 463 milletvekilliğinden 395'inin CHP tarafından kazanıldığı ilan edildi. Demokrat Parti meclise sadece 66 milletvekili sokabildi. Ayrıca 4 bağımsız aday da seçimi kazandılar. Demokrat Parti bilhassa büyük şehirlerde, şehirleşmenin yüksek olduğu yerlerde başarılı oldu. Biraz da örgütlendiği yerler oralardaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Doğu Anadolu'da yüksek oy topladığı görüldü. Ancak bütün bu görüntüye rağmen, hani görüldü diyoruz ama seçimler Türk siyasi tarihinin en şaibeli seçimleri olarak tarihimize geçti. Çünkü bu seçimler tek dereceli seçim olarak gerçekleşti. Önceden bu ikinci meşruiyetten itibaren Türkiye iki dereceli seçim gerçekleştiriyordu. Yani şöyle, vatandaşlar oy veriyorlar, vatandaşlar bir delegeyi seçiyor. Delegeler daha sonra meclise gidecek milletvekilini seçiyor. Bunun arkasında bir vatandaşa doğrudan seçme ehliyetine sahip olmadığına ilişkin bir kanaat de var. Daha sonra tek parti döneminde zaten bunun çok bir anlamı yok. Çünkü demokrat, tek parti döneminde Cumhuriyet Halk Partisi listeleri o delege tarafından onaylanıyor. Yani orada bir rekabet falan da söz konusu değil. Bu yüzden de çok partili hayata geçiş veya demokratikleşme isteyenlerin temel iddialarından birisi iki dereceli seçimin kalkması ve tek dereceli seçime geçilmesiydi. Nitekim bu bizim siyasi tarihimizde 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın da temel iddialarından, taleplerinden birisiydi. Serbest Cumhuriyet Fırkası millet meclisi seçimlerine girmedi ama belediye seçimlerine girdi. Belediye seçimlerini işte tek dereceli yaptılar. Orada da büyük yolsuzluklar gerçekleşti 1930'daki belediye seçimlerinde. Çünkü tek dereceli olması yetmiyor. Seçimlerin adli kontrol altında, işte açık tasnif ama gizli oyla yapılması gerekiyor. Seçim kurullarının yine çoğulcu bir şekilde oluşması, hem muhalefet partilerinin hem medyanın hem vatandaşların denetimine açık olması gerekiyor. Şimdi o zaman nasıldı diye düşüneceksiniz. O zaman böyle değildi. Yani bugün mesela seçim olduğunda seçim sandıklarını en çok oy almış olan 5 siyasi parti temsilcisi kontrol ediyor. Ayrıca bir takım atanmış yine memurlar var. Onların seçim kurulları, ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları ve üstünde de yüksek seçim kurulları var. Onlar kendi içinde bir denetime sahip ama en önemlisi partiler birbirlerini denetliyorlar. Yani her sandıktaki partinin temsilcisi o sandıkta sayılırken denetliyor. Sayıldıktan sonra da o rakamları partisine vererek partisinin bu sandıkları ilde, Yüksek Seçim Kurulu'nda takip etmesini kolaylaştırıyor. Yani çek ediyorlar, bakıyorlar, toplarken, aktarılırken bir usulsüzlük, yanlışlık yapılmış mı diye. O bakımdan ciddi bir denetim var. Bunun da ötesinde siyasi partilerin yanı sıra sıradan vatandaşlar, yani oy kullanan seçmenler, bizler, gazeteciler bu seçim sürecini takip edebiliyorlar. Bu aslında takip aynı zamanda bir denetleme de anlamına geliyor. Bilhassa bugün itibariyle yaşadığımız teknolojik imkanlar çerçevesinde. Ancak o dönemde bu seçimleri ne yazık ki böyle gerçekleşmiyor seçimler. Cumhuriyet Halk Partisi zaten uzun yıllar tek parti yönetimi içerisinde bütün memuriyetler parti disiplini içerisinde geçmiş. Cumhuriyet Halk Partisi bir de parti devleti adı altında devletin hani parti ile ilişkisini kurmuş, özel bir uygulama da gerçekleştirmiş. Bu da tek parti yönetiminin ötesinde devlete nüfuz etme imkanını veriyor. Şimdi bu seçimleri yapan memurlar dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından atanıyor. Orada muhalefet partilerine yer yok. Basın denetleyemiyor. Vatandaşlar denetleyemiyor. Oy verilirken oyunuzu açıkta veriyorsunuz. Yani kime oy verdiğiniz görülüyor. Tasnif de biraz önce ifade ettiğim gibi gizli yapılıyor. Daha da ötesi, tasnif yapıldıktan sonra mesela bu yeterince anlatılmıyor. Kanuna bir amir madde konulmuş. Oylar açıklanmadan önce bu oyların yakılması talimatı var. Böylece itiraz etmenin bir anlamı da kalmıyor. Oylar ilan edilmeden önce yakıldığı için siz itiraz etseniz de neyi denetleyeceksiniz, neyi yani hukuken ispat edebileceksiniz. Fakat şöyle bir şey de var. İnsanlar birbirlerinin ne kadar oy verdiğini takip ettikleri için, yani oylar açıktan verildiğinden, aslında o ilan edilen rakama nispetle gerçeğin ne olduğuna ilişkin orada gayretli particiler, basın yayın mensupları kaba taslak bir tahmin imkanına sahipler. O yüzden de bu 46 seçimlerinde sonuçlar ilan edildiğinde insanlar bunun çok açık bir yolsuzlukla mağlul olduğunu fark ediyorlar, eleştiriyorlar. Demokrat Parti bunu şiddetle eleştiriyor ama sadece o değil. Dediğim gibi herkes buna şahit olduğu için, yani siz hangi sırada ne kadar insan olduğunu görüyorsunuz ama akşamleyin bu seçim kurulu başka bir rakamı açıklıyor. Dolayısıyla bu şaibeli seçim aslında bekleneni Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden vermiyor. Yani şöyle, belki Cumhuriyet Halk Partisi bu sayede bir 4 yıl daha kazanıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki şaibe ve yük fevkalade artıyor. O 4 yıl boyunca da her seferinde geri adım atmak durumunda kalıyor. Nitekim bu Demokrat Parti'nin kuruluş yıl dönümünde 7 Ocak 47'de yapılan toplantıdaki temel maddelerden birisi seçim kanununun değiştirilmesi istikametinde bir ifade var. Bu bir hedef olarak belirleniyor. Nitekim bu aradan geçen zaman zarfında gerçekten seçim kanunu değişecek. Bir de sadece artık Demokrat Parti değil, muhalefet eden her kesim ya da demokrasi isteyen, hürriyet isteyen her kesim seçim kanununu, seçim uygulamasını eleştiriyor. Bu tabiatıyla biraz önce de ifade ettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok zor durumda bırakıyor. Sadece o dönemde değil, daha sonraki tarihlerde de üzerinde bir yük oluşturuyor. Şimdi bu dönemde şunu da belki tabloyu tamamlamak için ifade etmek lazım. Bu seçimler öncesinde çok partili hayata geçişle beraber, biraz önce ifade etmiştim, her türlü kanunda, iktisadi alanda, siyasi alanda bir serbestleşme oluyor. Bu serbestleşmenin işte yeni dergiler, yeni derneklerin kurulmasıyla beraber toplumda aslında 19. yüzyılda, 20. yüzyılda, 1. 2. Meşrutiyette zaten var olan, Cumhuriyet'in kuruluşunda zaten var olan ama tek parti döneminde bastırılmış olan çeşitlilik, çoğulculuk yeniden gündeme geliyor. Fikri, siyasi hayatta, matbuat hayatında, basın hayatında bir çoğulculuk, çeşitlilik gündeme geliyor. Mesela bu dönemde yine insan hakları kavramı yükselişe geçiyor. Bir insan hakları cemiyeti kuruluyor. Sadece bir tane kurulmuyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Grubu adıyla bir Ankara'da araştırma grubu oluşturuluyor. Yine bu manada insan hakları cemiyetinin içerisinde Fevzi Çakmak'ın başkan olduğunu görüyoruz. Yani çok güçlü bir isim başkan oluyor. Burada solcular da var. O zaman işte daha milliyetçi olarak bilinen isimler de var. Bunlar tamamıyla bir araya gelerek insan hakları kavramı etrafında ortaklaşıyorlar. Bunlar Türkiye açısından önemli. Keza bu dönemde yine Ali Fuat Başkil'in aynı isimle bir dernek kurmak istediği ama aynı isimle dernek kurulamayacağı iddiasıyla insan hakları konusunda faaliyet gösterecek derneğinin engellendiğini görüyoruz. Ama Ali Fuat Başkil zaman içerisinde Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti adıyla yine bu istikamette esas itibariyle hürriyet kavramını savunacak bir dernek kuruyor Ali Fuat Başkil. Bu Ahmet Emin Yalman'la beraber, o da bir gazeteci. Ali Fuat Başkil de bir anayasa hukukçusu. Bu Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti'nin biraz önce bahsettiğimiz o 46'dan 50'ye kadarki geçen dönemde bu seçim kanununun değişmesi ve genel olarak rejimdeki liberalleşme ile ilgili ciddi katkıları oluyor. Hem basın yayında yazarak, hem toplantılar yaparak, hem de bu seçim kanununa destek vermek suretiyle. Yani aslında bu çok partili hayatla beraber bir çoğulculuk da oluşmuş oluyor. Bu çoğulculuk çerçevesinde işte sivil toplumun siyasete, devlet işlerine katkı verecek bir aktör olarak öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Nitekim bu dönemde dernek sayısı itibariyle de ciddi bir patlama yaşanıyor. Olağanüstü tek parti dönemindeki engellemelerin artık kalkmasıyla beraber sadece siyasi değil, her türden derneğin, cemiyetin kurulduğu, insanların bir araya geldiği bir dönem yaşanıyor. Şimdi bu 1946 seçimleri Türkiye'yi, muhalefeti çok önemli bir dönüm noktasına getiriyor. Yani Demokrat Parti apaçık yolsuzluk yapılan bu seçimler karşısında ne yapacağını tartışıyor. Daha önceki programlarda söyledik. Burada verdiği kararlar aslında 14 Mayıs 1950'deki iktidarını da hazırlıyor. Demokrat Parti'yi de tahkim ediyor, güçlendiriyor. Çünkü Demokrat Parti buna itiraz etmekle beraber bu itirazını ölçülü, makul, mutedil ve meşru bir zeminde tutuyor. Nitekim Demokrat Parti'nin içerisinde daha sert eleştiriler getirenler, daha sert bir muhalefet yürütülmesini isteyenler bir süre sonra Demokrat Parti bünyesinde barınamıyorlar, ayrılmak durumunda kalıyorlar. Bunların içerisinde biraz önce ismini verdiğimiz Fevzi Çakmak da var. O işte ayrı bir partiye gidiyor, Millet Partisi gibi. Öz Demokratlar grubu oluşuyor yine ayrılanlardan. Ama bu ayrılmaların yine simetrik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde de örnekleri var. Bunları önümüzdeki programlarda biraz daha açacağız. 1946 seçimleri Türkiye'ye şunu gösteriyor. Türkiye artık çok partili hayata geçmiş durumda ve o tek parti döneminden kalma ya da işte muhalefeti seçimleri manipüle etme gayretlerinin sürdürülemeyeceği anlaşılıyor Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da. Cumhuriyet Halk Partisi bu manada kendi içerisinde bir düzenlemeye ve gerçek anlamda çok partili hayatın gerektirdiği bir takım düzenlemelere, tamamına değil yine bunu konuşacağız, düzenlemelere kabul ediyor. Bunları hayata geçiriyor. Demokrat Parti ile bir işbirliğine gidiyor. İşte bu Temmuz, 17 Temmuz beyannamesi vardır. Bu beyannameyle beraber bir müşterek çerçeve çizmeye çalışıyorlar. Değerli dinleyiciler, bugün 1946 seçimleri etrafında çok partili hayatımızı ele aldık. Önümüzdeki programlarda 46'dan sonra bu partilerde siyasi hayatımızda yaşananları 1950'deki o serbest, adil, açık, bu sefer tasnif, gizli oyla yapılacak ilk seçimlere doğru devam ettireceğiz. Hepinizi Türkiye Günün Sesi Radyosu adına saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın.
Dünden yarına Türkiye.